Merhaba, ben Erdo Özağa. Bu videomuzda Intel'in Hazar mimarisine sahip en yüksek performanslı masaüstü işlemci modeli olan Core 7 4770K'yı inceliyoruz. Intel'in Hazar kod adını taşıyan 4. nesil Core işlemci ailesi bir süre önce piyasaya çıkmış. Biz de yeni işlemci ailesinin yüksek performans modellerinden bir tanesi olan 4670K'nın incelemesini daha önceki videolarımızda sizlerle paylaşmıştık. Bu videomuzda ise Haswell ailesinin masaüstü işlemci tarafındaki en yüksek performans modeli olan Core i7 4770K'nın incelemesini yapacağız. Bu işlemcinin performansını sizlerle birlikte masaya yatıracağız. Ancak bunun öncesinde isterseniz Haswell mimarisinin detaylarını biraz daha hatırlayalım ve yeni mimari TikTok iş geliştirme programı çerçevesinde Intel'in hangi detaylarla ön plana çıkardığına hep birlikte yakından bakalım. Bu çerçevede önce Haswell mimarisinin temel prensiplerinden ve arkasında yatan fikirden bahsetmek gerekiyor. Haswell ile birlikte Intel ilk defa uzun bir süre sonrasında bir işlemci mimarisini tepeden tırnağa kontrol ederek yeni nesil cihazlara yönelik çeşitli güncellemeler ve optimizasyonlar yaptı. Haswell mimarisinde Intel tarafındaki en büyük öncelik hem ısı güç tasarımı yani ısı güç tüketimini aşağı çekmek hem de güç tüketim yönünde çeşitli güncellemeler yaparak geleneksel bilgisayarların dışında yeni nesil bilgisayarlar dediğimiz ultrabook'lar, ikisi bir arada formundaki takarsan ultrabook, takmazsan tablet formundaki cihazlar ve tabii ki orijinal saf tabletlere yönelik işlemciler piyasaya sunmak oldu Intel tarafında Haswell mimarisiyle birlikte. Tabii bu mimarinin tarafında performans, modülerlik ve güç tüketimini aşağı çekmek temel prensiplerdi ve bu prensiplerin sağlanması yönünde çeşitli güncellemelerin ve yeniliklerin yapıldığını görmekteyiz. Şimdi isterseniz onlara bakalım. Haswell mimarisi tarafında masaüstü işlemcilerde özellikle transistör sayısının ciddi şekilde arttığına tanık olmaktayız. IO Bridge mimarisinde 1,4 milyar transistör varken Haswell mimarisindeki masaüstü işlemcilerde transistör sayısının 200 milyonluk bir artışla 1,6 milyara çıktığını görmekteyiz. 5 yıl önce bu transistör sayısı artışını dikkate alsaydık eğer kuşkusuz işlemci performansında çok ciddi gelişimleri öngörebilirdik. Zira geleneksel işlemci tasarımlarında transistörlerin artması daha fazla özelliğin eklendiği ve performansın daha fazla ya da daha ciddi oranda arttırıldığı anlamına gelmekteydi. Ancak yeni nesil masaüstü işlemciler her geçen jenerasyonla birlikte daha fazla SOC yani yongada sistem formundaki işlemci tasarımlarına yaklaştığı için buradaki transistör artışını tek başına performans getiren özellikler olarak değerlendirmek yanlış olur. Hatta Intel'in Haswell mimarisine daha yakından baktığımız zaman transistör artışının ağırlıklı olarak grafik tarafındaki yeniliklerden geldiğini görmekteyiz. Grafik tarafına baktığımız zaman entegre GPU'nun %25 daha fazla kaynak içerdiğini söyleyebiliriz IO Bridge mimarisiyle kıyaslandığı zaman. Doğası gereği bu artan kaynak miktarı IO Bridge ve Haswell mimarisi arasındaki %15'e yaklaşan transistör farkının da temelini teşkil etmekte. Tabi transistör sayısının artmasına bağlı olarak işlemcilerin zar boyutunda da ciddi değişiklikler var. IO Bridge mimarisinde işlemcilerin zar boyutu 160 milimetre kare civarındayken Haswell mimarisine baktığımızda zar boyutunun artan transistör boyut sayısına da bağlı olarak 177 milimetre kare seviyesine çıktığını görmekteyiz ki İşlemcinin fiziksel yapısında da eklenen fonksiyonlar ve geliştirilen detaylara bağlı olarak böyle bir değişiklik gündeme gelmiş durumda. Bunlar hani işlemcinin kaba değişimi diyebileceğimiz detaylar şeklinde gösterilebilir. Bir de mikro işlemci mimarisi seviyesinde ciddi geliştirmeler var. İsterseniz biraz da onlardan bahsedelim. Burada Intel'in altını çizdiği en büyük yeniliklerden bir tanesi Branch Prediction tarafındaki performans gelişimi. Branch Prediction'ı akademik çevrelerdeki tabiri itibariyle Türkçe'ye çevirmek gerekirse buna dallanma öngörüsü diyebiliriz. Burada aslında bir işlemin nasıl biteceği öngörülerek o işleme bağlı sıralı işlemlerin tahmini bir şekilde yapılması ve zaman kazanımına bağlı olarak da başarımın arttırılması şeklinde bir birim olduğunu söyleyebiliriz. Bu birim vasıtasıyla işlemlerin yapılması esnasında zaman kazanılıyor ve bu sayede performans da ciddi oranda geliştirilmiş oluyor. Intel'in yaptığı açıklamalara bakarsak eğer Haswell mimarisindeki Branch Prediction birimi ciddi şekilde geliştirilmiş durumda. Tabii tek yenilik bu değil. İşlemci tarafında pek çok birimde ciddi şekilde geliştirmeler ve modifikasyonlar mevcut. Ama şunu söylemek gerekiyor. İşlemcinin temel dinamiklerine baktığımız zaman IO Bridge mimarisine nazaran çok böyle radikal diyebileceğimiz ciddi şekilde yapılmış yenilikler ya da eklenmiş yeni fiziksel özellikler yok. Daha ziyade var olan özelliklerin geliştirilmesi ve güncellenmesi şeklinde bir mimari tasarımla güncelleme yoluna gidildiğini söyleyebiliriz. Yenilikler yok derken fiziksel anlamda yok demiştik. Ancak komut seti tarafında ciddi yenilikler var. Advanced Vector Extension denen komut setleri artık ikinci nesille birlikte karşımıza çıkıyor Haswell mimarisinde. Ve aynı şekilde FMEA komut setleri de yine Haswell mimarisinin altı çizilen özellikleri arasında özellikle FMEA ile birlikte kayar nokta performansının iki kata yakın oranda arttırıldığını ve buna bağlı olarak da yüksek performanslı bilgi işlem hesaplamalarında, grafik tabanlı hesaplamalarda ve oyunlarda daha yüksek performans kazanımları olacağını söyleyebiliriz. Ta ki uygulama geliştiriciler bu destekleri yaptıkları uygulamalara ya da yazılımlara ekleyene kadar. Tabii komut seti tarafında şöyle bir sıkıntı söz konusu. Uygulama desteklerse ciddi performans kazanımları sağlayabiliyor. Ancak eğer uygulama desteklemezse maalesef bu kazanımlar kendisini gösteremiyor. Zaten videomuzun ilerleyen kısımlarında test sonuçlarında da görülebileceği üzere standart uygulamalarda Hazran mimarisinin i1'e nazaran çok fazla bir kazanım sunduğunu söyleyemeyiz. Tabii bellek kontrolcüsü tarafında da ciddi gelişimler söz konusu. Daha önceki jenerasyonlara bakıldığı zaman Intel'in özellikle 2000 MHz ve üstü bellekler için standart destek sunmadığını görmekteyiz. Ancak Hazra mimarisiyle birlikte artık çok daha yüksek frekanstaki belleklere destek de sağlanmış durumda. Bu vasıta itibariyle DDR3 2400 MHz ve üstü bellekleri de Haswell tabanlı işlemcilerle birlikte kullanabileceğiz. Tabii artan bellek frekansına bağlı olarak bellek band genişliği de gelişecek ve buna bağlı olarak da özellikle bellek odaklı uygulamalardaki performansında hatır sayılır oranda arttığına tanık olacağız. Haswell mimarisinin SAP işlemci tarafında kazanımları aslında belli başlı özelliklerin geliştirilmesine bağlı olarak daha sınırlı olarak nitelendirilebilir. Asıl kazanım grafik tarafında, çünkü Intel Haswell mimarisiyle birlikte grafik tarafında ciddi yeniliklere gitti ve daha önceki Intel tabanlı işlemcilere kıyasla bazı yeni eklentiler de sundu. Örneğin Haswell mimarisi öncesinde Sandridge ve i-Bridge mimarisinde GT1 ve GT2 olmak üzere iki farklı grafik biriminden bahsediyorduk. Ancak Haswell ile birlikte artık GT3'e denen hatta iki farklı grafik birimi daha seriye eklenmiş durumda. Şu an için 4 çekirdekli masaüstü işlemcilerde GT2 kodunu taşıyan HD4600 grafik birimi var. HD4600 grafik birimi de bir önceki jenerasyon, yani i-Bridge mimarisindeki HD4000 ile kıyaslandığı zaman uygulama işlemcilerinin sayısının 16'dan 20'ye çıktığını görmekteyiz ve çalışma verimliliklerinin de arttığını görmekteyiz. Buna bağlı olarak tabii ki 1150 MHz olan i-Bridge mimarisindeki en yüksek grafik çalışma frekansı da Haswell ile birlikte 1250 MHz'de çıkmış durumda. Tabii burada aklınıza gelecektir. GT2 varken GT3 ve GT3'e grafik birimleri nereye kayboldu? Intel bu grafik birimlerini, yani GT3 ve GT3'e ya da pazarlama ismiyle Iris Pro serisi, Iris Pro 5200 gibi grafik birimlerini standart işlemcilerle beraber sunmayacak. VGA soket yapısına sahip, yani anakarta entegre olarak gelen bazı üst seviye Core 7 işlemciler bu grafik birimine sahip olacaklar ki bu grafik biriminin teknik olarak en büyük farkı seviye 4 dediğimiz 128 MW büyüklüğünde yerleşik bir bellek kapasitesine sahip olması ki bu sayede sistem belleğine erişerek zaman kaybetmek yerine kendi belleğini kullanarak ve kendi belleğinin daha yüksek band genişliğinden istifade ederek daha yüksek grafik performansına da bunlar zemin hazırlayabiliyorlar. Ancak dediğimiz gibi Iris Pro serisi grafik birimleri ya da kod adıyla GT3 ve GT3'e grafik birimleri İlerleyen dönemlerde BGA serisi bazı özel Core 7 işlemcilerle birlikte piyasaya sürülmüş olacak. Standart masaüstü işlemcilere baktığımız zaman en hızlı grafik birimi olarak HD4600'ü söyleyebiliriz. Evet, Haswell mimarisi için genel olarak altını çizebileceğimiz yenilikler ve güncellemeler bu şekilde. Tabii ki derinlemesine inersek eğer, örneğin seviye 1 ve seviye 2 bellekler için daha fazla bellek band genişliğinden ve bellek band genişliğine bağlı olarak daha hızlı, daha yüksek kapasite TLB belleklerden de bahsedebiliriz. Belekler içerisindeki TLB birimlerinden de bahsedebiliriz. Ancak bunlar son kullanıcılar için çok fazla anlam ifade etmeyen detaylar. Zira performans noktasında iki kazanımlarını ilerleyen kısımlarda testlerimizle birlikte göreceğiz hep birlikte. Şimdi isterseniz sözü daha fazla uzatmayalım ve testlerimize geçelim. Intel'in Haswell tabanlı Core 7 4770K işlemci incelemesine ilk olarak işlemci performansıyla başlıyoruz. Ardından işlemcinin sahip olduğu HD4600 grafik biriminin grafik performansına da yakından bakacağız. Sentetik testlerle başlıyoruz. İlk durağımız 3D Mark 13 FireStack Extreme. Şu an tabloda Intel'in Extreme Edition haricindeki en hızlı işlemcilerin hepsini görebiliyoruz. Sandy Bridge jenerasyonunun en hızlı işlemcisi olan Core 7 2700K, i-Bridge jenerasyonunun en hızlı işlemcisi olan Core 7 3770K ve Haswell jenerasyonunun en hızlı işlemcisi olan, aynı zamanda Intel'in en güncel işlemci modeli olan Core 7 4770K arka arkaya sıralanmış durumda. Şu anki tablo itibariyle şunu söyleyebiliriz. Intel'in TikTok iş geliştirme modeli çerçevesinde özellikle Nehalem jenerasyonundan sonraki jenerasyonlar arasında saf çekirdek performans açısından öyle aman aman radikal diyebileceğimiz performans farklarına söz edebilmek maalesef çok mümkün değil. Aradaki kazanımların %3'ler 5'ler ile %10'lar arasında değiştiğini söyleyebiliriz. Şu anki 3D Mark 13 sonuçları da 3 aşağı 5 yukarı bu değerleri bizlere gösterebiliyor. Tabi eğer burada Core 7 70K'yı hızlaştırır ve 4.8 GHz'de çıkartırsak eğer aradaki performans farkının biraz daha arttığını söyleyebiliriz. Ancak hem genel skoru itibariyle hem de 3D Mark 13'ün fizik skoru itibariyle genelde birbirlerine yakın sonuçlar aldıklarını söyleyebiliriz. Ama Core 7 2700K'dan Core 7 4770K'ya geçiş yaparsak eğer ilk defa burada arada Tesla'yla bir performans farkına bahsedebiliriz. Zira skor itibariyle neredeyse 2000 puanlık bir skor avantajına sahip Haswell tabanlı Core i7 4770K. Bir diğer sentetik test sonucumuz olan PCMach 7'ye geçtiğimizde ise bilindiği üzere PCMach 7 sistemin tamamını ölçen bir test yazılımıdır. Sahip olduğu alt testler itibariyle işlemciden ekran kartına, RAM'lerden sabit disk ya da depolama sürücüsüne kadar pek çok birimi ölçerek genel bir sonuç bizlere verir. Ancak işlemci ve anakart dışında kullandığımız tüm sistem bileşenleri denk olduğu için burada da yine işlemcileri karşılaştırma noktasında skorları değerlendirebiliriz. Tabloya baktığımız zaman özellikle 3770K ve 4770K arasında öyle aman aman bir performans farkına söz edebilmek zor. Ancak 2700K ve 4770K'yı birbirlerine karşı kıyaslarsak eğer Haswell tabanlı 4770K'nın önemli oranda ya da hissedilir oranda daha büyük avantaja sahip olduğunu söyleyebiliriz. Sentetik testler üzerine çok fazla durmanın anlamı yok. Biraz da isterseniz günlük hayatımıza pratik fayda sağlayabilecek uygulamalara da işlemcilerin neler yapabildiğine bakalım. Örneğin Handbrake ile başlayalım. Handbrake bilindiği üzere bir video dönüştürme uygulamasıdır. Biz burada büyük bir video dosyasını iPhone 4 için 1080x960 piksel çözünürlüğünde ve H264 formatında bir video parçasına dönüştürüyoruz ki bu testte önemli olan süredir ve sürenin kısa olmasıdır. Yani küçük değer daha yüksek performans anlamına geliyor. Core i7 4770K Haswell mimarisinin sahip olduğu yenilikler itibariyle testimizin en hızlı işlemcisi olmayı başarıyor. Hatta Core i7 4770K'yı 4.8 GHz'de çalıştırdığımızda aradaki performans farkının daha da uç noktalara gittiğini söyleyebiliriz. Bu işlemciyi Core i7 3770K ile kıyaslamak gerekirse eğer arada öyle yine aman aman diyebileceğimiz bir performans farkına söz edebilmek zor. Ancak 2700K ile kıyasladığımız zaman yine burada Haswell mimarisinin getirdiği yenilikler ve aradaki iki jenerasyonluk farkı dikkate aldığımızda Core i7 4770K'nın çok daha hızlı sonuçlara, çok daha iyi sonuçlara imza attığını söyleyebiliriz. AMD tarafından FX 8350 yine pek çok kişinin günlük ihtiyacını karşılayabilecek performansı sunuyor. Ancak saf performans değerlendirmesi itibariyle Intel tabanlı işlemcileri yakalamakta güçlük çekiyor. Zaten AMD tarafında FX işlemci ailesi Core i7 3770K ve Core i7 2700K'yı yakalama noktasında da sıkıntılar çekiyordu. Core i7 4770K ile birlikte Intel'in ortaya koyduğu performans artışı aradaki farkı biraz daha açmış durumda. Şimdiki test tablomuz webinar'da aldığımız sonuçları gösteriyor. Burada 300 MB büyüklüğünde farklı dosya tiplerinden oluşan bir klasörü sıkıştırıyoruz. Yine öncelediğimiz zaman önemli olduğu için küçük değer daha yüksek performans anlamına geliyor. Tablolara baktığımız zaman Core i7 4770K bir kez daha en hızlı işlemci olmayı başarıyor. 3770K ile arasında çok fazla performans farkı olmasa bile Core i7 2700K ile kıyaslandığı zaman arada yine kayda bir performans farkı var. Eğer 2700K sahibiyseniz ve sistem güncellemesini planlıyorsanız Core i7 4770K bir sonraki işlemciniz olmaya aday gibi görünüyor. Core i7 4770K'nın 4.8 GHz'de çalıştırılması durumunda performans farkı bir miktar daha Intel lehine açılıyor. AMD tarafına baktığımız zaman FX 8350 yine orta segment arenasında performans noktasına yarışa dahil olabilecek bir işlemci. Ancak Core i7 4770K ile kıyasladığımız zaman yine performans farkının Intel lehine hissedilir oranlarda karşımıza çıktığını söyleyebilirim. Binar sonrasında testimiz W Prime olacak. W Prime'da yine W Prime 32M'de aldığımız test sonuçlarını görüyorsunuz şu anda. Burada da yine Core i7 4770K en hızlı işlemci olmaya başlıyor. AMD tarafı yine yarışın dışında kalmış durumda. En azından FX 8350 AMD'nin şu anki en hızlı masaüstü işlemcisi olarak Intel tarafında bir jenerasyon önceki 3770K ve iki jenerasyon önceki Core i7 2700K ile belki mukayese edilebilir. Hatta 2700K'nın belki daha doğru bir rakip olacağını söyleyebiliriz ki AMD tarafında Bulldozer mimarisinin lansmanını hatırlayanlar biliyordur. Intel ile kıyaslandığı zaman AMD'nin birinci önceliği her zaman Core i5 işlemciler olmuştu. Ufaktan da olsa Core i7'ye de göz kırpıyorlardı. Fakat tablolardan da görülebileceği üzere özellikle 4770K ile birlikte fark Intel lehine açılmış durumda. Şimdiki testimiz ise işlemci performans değerlendirmesinde olmazsa olmaz uygulamalardan bir tanesi Cinebench. Cinebench'te yaptığımız testlerde AMD biraz daha iddialı bir noktaya yaklaşıyor. FX 8350 AMD'nin rekabet gücünü arttırır durumda. Ancak Core i7 4770K ortaya koyduğu performans ile gerçekten Intel'in performans noktasındaki mimari avantajını gözler önüne seriyor. Hatta bu işlemciyi 4.8 GHz'de çıkardığımızda artık neredeyse 10 puana yaklaşan skorlara imza atabilecek duruma gelebiliyoruz. Ancak şunu da söylemek gerekiyor. Biz inceleme konumuz 4770K olduğu için bu işlemcinin hız aşma değerlerini veriyoruz. Tabii ki diğer işlemciler de kendi yetenekleri doğrultusunda hız aşırı olarak daha yüksek frekans değerlerine de yükseltilebilir. Şimdi isterseniz CPU Mach 99'da elde ettiğimiz test sonuçlarına bakalım. Bu da yeni işlemci performans değerlendirmesinde önemli uygulamalardan bir tanesi ve yıllardır da kullanılır. Buradaki tablolar itibariyle de yine Intel en hızlı işlemci olmayı başarıyor. Core i7 4770K. Bir önceki jenerasyon olan 3770K'nın başarısını ortaya koyduğu performans ile biraz daha yukarı taşımayı başarıyor. Buradan da isterseniz Fritz Benchmark'a geçelim. Fritz Benchmark da yine işlemcilerin sahip olduğu mimarinin aritmetik performansını ölçmeye yarayan bir uygulamadır. Burada tabii Haswell mimarisinin sahip olduğu özellikle aritmetik mantık birimlerindeki gelişimin performans noktasında fark yaratan unsur olduğunu belki söyleyebiliriz. Ortaya çıkan tablo itibariyle de 4770K bir kez daha testin en hızlı işlemcisi olmayı başarıyor. Son olarak bir de 2864 HD4.0 benchmark'a bakalım. Bu da yine çoklu ortam yetenekleriyle ilgili bir testtir. Burada da video dönüştürme kıstasını baz alıyoruz. PES 1 ve PES 2 test sonuçlarına baktığımız zaman Core i7 4770K bir kez daha testin en hızlı işlemcisi olmayı başarıyor. AMD tarafında ise bu işlemcilere karşılık gösterebileceğimiz işlemci 8 çekirdekli FX 8350. Fakat o işlemci de yine performans noktasında liderle oynayabilecek bir tablo ortaya koyamıyor. Bir de isterseniz AIDA64'a bakalım. AIDA64'ün CPU benchmark kısmı altında pek çok ufak alt test bulunuyor. Bunların bazılarını şu an ekranlara getiriyoruz. Görebileceği üzere Core i7 4770K Haswell mimarisinin sahip olduğu yenilikler sayesinde özellikle AVX2 ve FMA Common setlerinin eklenmesiyle beraber Ivy Bridge ve Sandy Bridge jenerasyonuna kıyasla performans farkı oluşturmayı başarıyor. Performans yazılımlarından sonra şimdi isterseniz oyunlardaki başarıma bakalım. Oyunlar kısmında Civilization 5, Hitman ve Tomb Raider'ı kullanacağız. Oyunlar için kıstasımız 1680x1050 çözünürlüğü oldu. Burada çünkü ekran kartının devreye girmesini istemedik. Daha çok işlemcinin performans farkı yaratıp yaratmadığını görmek için çözünürlüğü biraz düşürdük. Her 3 oyun içinde işlemcinin yanında harici ekran kartı kullandığımızı Nvidia tarafının GeForce GTX 670 ekran kartını sisteme dahil ettiğimizde not düşmek gerekiyor. Şu anki tablo itibariyle görebileceği üzere Core i7 4770K saf performans anlamında en iyisini isteyenler için şu anki en yüksek performanslı masaüstü işlemcisi olarak gösterilebilir. Diğer işlemcilerle kıyaslayacak olursak eğer hani özellikle 3770K ile kıyaslamak gerekirse aradaki performans farkı atla deve kadar değil. Eğer 3770K sahibiyseniz zaten 4770K'ya geçme gibi bir nedeniniz yok. Ancak eğer Core i7 2700K, 2600K ya da 2500K serisi bir Sandy Bridge tabanlı işlemciye sahipseniz yeni işlemci güncellemesini belki de Core i7 4770K'dan yana yapmanız performans farkını daha fazla hissetmeniz noktasında doğru seçim olacaktır. AMD tarafına baktığımız zaman FX işlemci ailesi oyunlarda Intel tarafından çok geri kalmıyor ama yine performans yarışı anlamında liderliği elde edebilecek performansı da maalesef ortaya koyamıyorlar. AMD tarafında kuşkusuz gözler yeni mimariye çevrilmiş durumda. Steamroller mimarisinin bazı kaynaklar Intel tarafıyla mücadele edebilecek yenilikler sunacağını söylüyor. Ancak bunları bekleyip göreceğiz. Civilization 5 testinden sonraki Hitman ve Tomb Raider'a baktığımız zaman da yine benzer farklardan söz edebiliriz. Core i7 4770K testin en hızlısı olmayı başarıyor. 3770K ile kıyaslandığı zaman arada performans farkı hissedildiği derecede değil. Ancak 2700K ve Sandy Bridge tabanlı diğer 7 işlemcilerle kıyaslandığı zaman sistem güncelleme isteyenler için ideal durak olabilir bir sonraki işlemci seçeneği olarak. Intel'in Haswell tabanlı Core i7 4770K işlemci incelemesinde şimdi de entegre grafik performansı ile devam ediyoruz ve i7 4770K'nın sahip olduğu HD4600 grafik birimini HD4000 grafik birimi ve AMD tarafındaki en yeni Fusion işlemci ailesinin sahip olduğu Radeon HD8670D grafik birimiyle kıyaslayacağız. İlk test tablomuz 3D Mark 13'te elde edilmiş sonuçları gösteriyor. 3D Mark 13'ün genel skor değerlendirmesine baktığımız zaman Intel'in AMD'ye kıyasla biraz daha önde olduğunu görmekteyiz. Tabi AMD'nin grafik konusundaki iddiasını dikkate aldığımızda bu biraz tuhaf gelebilir ancak unutulmaması gereken bir nokta var. 3D Mark 13'te elde edilmiş genel skorun içerisinde işlemci de ciddi oranda katkı yaptığı için ve AMD'nin işlem gücü Intel'e kıyaslandığı zaman bir miktar geride olduğu için burada Intel'in biraz daha önde olduğunu söyleyebiliriz. Ancak 3D Mark 13'ün saf grafik performansını ölçen alt grafik skor değerlendirmesine geçtiğimiz zaman ise burada Intel ve AMD arasındaki rekabetin daha dengeli bir seviyeye geldiğini söyleyebiliriz. HD4600 grafik skoru anlamında AMD tarafının en yüksek performanslı entegre grafik birimi olan Radeon HD8670D ile neredeyse benzer sonuçlara imza atıyor. Ancak AMD'nin kıl payı farklı da olsa burada daha yüksek skora imza attığını söylemek mümkün. Grafik test 1 ve grafik test 2'ye baktığımız zaman ise yine HD4600 grafik biriminin AMD tarafından Radeon HD 8670T ile benzer sonuçlar aldığını söyleyebiliriz. Tabii sentetik testlerin üzerine çok fazla durmanın anlamı yok. İsterseniz direkt oyunlara geçelim ve ilk oyunumuz Hitman Absolution olsun. Hitman Absolution'da 1680x1050 piksel çözünürlüğünde ve orta kalite ayarlarında yaptığımız testlerde Core 7-4770K'nın sahip olduğu HD 4600 grafik birimi neredeyse 20 kare saniye civarında sonuçlara imza atarken AMD tarafında 3. nesil Fusion işlemcilerinin sahip olduğu Radeon HD 8670D grafik biriminin 24 kare saniye civarında bir değer sunduğunu görmekteyiz. Tabi 24 kare saniye orta kalite ayarları için çok akıcı bir oynanım deneyimi sunmuyor, ancak kalite ayarlarından biraz daha fedakarlık ederseniz eğer 30 kare saniye olan oynanabilirlik sınırını AMD ile yakalamak mümkün. Intel tarafının ise 30 kare saniye ve üzerine çıkması daha düşük kalite ayarlarında bile çok mümkün görünmüyor. 1920x1080 piksel çözünürlüğüne geçtiğimizde ise burada durum biraz daha içler acısı bir hal alıyor. Intel tarafında HD 4600 grafik birimi 17 kare saniye civarına düşerken AMD tarafı ise 20 kare saniyenin altına düşmüyor. Hatta 21-22 kare saniye civarında bir performans değerlendirmesi ortaya koyduklarını söyleyebiliriz. Yani hem AMD tarafı hem de Intel tarafı Hitman Absolution için 1680x1050 ve Full HD çözünürlük değerlerinde süper akıcı oynanım deneyimi sunmuyor. Tabi orta kalite ayarları için. Kalite ayarlarını en düşük seviyeye aldığınız zaman özellikle AMD tarafında 30 kare saniyeyi görmeniz olası diyebiliriz. Tomb Raider'a geçtiğimiz zaman ise yine Hitman'da olduğu gibi hem 1680x1050 hem de 1920x1080 piksel çözünürlüklerinde ölçümler yaptık. Tablolardan da görülebileceği üzere özellikle 1680x1050 pikselde AMD tarafında Radeon HD 8670'de 30 kare saniyenin üzerine çıkarak pek bazı oyunculara en azından mutlu edebilecek performans değeri sunuyor. Zira oynanabilirlik sınırını yakalamış oluyor. Intel tarafı ise 26 kare saniye civarında bir performans ortaya koyuyor. Intel ve AMD'yi kıyasladığımız zaman neredeyse 5-6 kare saniyelik bir fark olduğunu söyleyebiliriz. Yani oranlamak gerekirse neredeyse AMD tarafı %20 daha yüksek performans ortaya koymakta. Full HD çözünürlüğe geçtiğimiz zaman ise AMD tarafı yine 30 kare saniyeye yakın, Intel tarafı ise 25 kare saniyenin altına düşerek akıcı bir oyun deneyimi sunmaktan uzak bir tablo çiziyor. Buradan da isterseniz 4 Showdown'a geçelim. Yine iki farklı çözünürlükte testler yaptık ve burada anti-aliasing kapatarak biraz daha rahat bir oyun deneyimi nasıl yakalanırın sorusunun cevabını aramaya çalıştık. Intel tarafı 1680x1050 pikselde 32-33 kare civarında performans ortaya koyarken AMD tarafı ise 40 kare saniye civarında bir performans ortaya koydu 1680x1050 pikselde. Tabii ki biz yüksek kalite ayarlarında yaptık anti-aliasing kapatarak. Burada biraz daha kalite ayarlarına fedakarlık ederek hem AMD hem de Intel tarafında belki 40 kare saniye ve üstünü görmek, özellikle Intel tarafı için 40 kare saniye ve üstünü, AMD tarafı için ise 50 kare saniyeye yaklaşan değerler görebilmek olası diyebiliriz. Full HD çözünürlüğe geçtiğimiz zaman ise AMD tarafı 37 kare saniye civarında sonuçlar verirken Intel tarafı ise 30 kare saniyenin kıl payı farklı da olsa altına düşmüş durumda. Yani oyunlar için bahsetmek gerekirse entegre grafik birimleri genel olarak süper akıcı oyun deneyimi sunmaktan tabii ki uzaklar. AMD tarafı biraz daha rahat bir oyun deneyimi sunuyor. İşlemci incelememize performans değerlendirmesinden sonra güç tüketimi ve sıcaklık değerleriyle devam ediyoruz. Güç tüketimine baktığımız zaman ortaya koyduğu daha yüksek performansa rağmen Core 7 4770K'nın AMD tarafındaki işlemcilerden daha az güç tükettiğini söyleyebiliriz. Intel tarafını kendi içerisinde değerlendirmek gerekirse yük altındaki ölçümlerimizde Core 7 4770K'nın muadillerinden ya da daha önceki jenerasyondaki temsilcilerden daha az güç tükettiğini söyleyebiliriz. Masa üstünde yani boşta bekleme durumundaki ölçümlerimizde ise Core 7 4770K yerini aldığı 3770K'dan biraz daha fazla güç tüketiyor ki burada zaten standart TDP değerinin daha yüksek olması da bu sonucun ortaya çıkması noktasında bizlere fikir veriyordu. Peki neden bu güç tüketim farkı ortaya çıkmış durumda? Bunun tabii ki çeşitli nedenleri var. Bunların en büyüğü ise sahip olduğu grafik birimi. Zira HD 4600 daha yüksek frekansta çalışan ve daha fazla uygulama birimine sahip bir grafik işlemcisi olduğu için genel güç tüketim değerini arttıran kalemlerden, parametrelerden bir tanesi olarak gösterilebilir. Sıcaklık değerlerine geçecek olursak eğer Core 7 4770K sıcaklık konusunda herhangi bir sıkıntısı olan bir işlemci değil. Gerek masa üstündeki bekleme durumunda gerekse de yük altındaki ölçümlerimizde işlemcinin serin çalıştığını söyleyebiliriz. Serin çalışıyor derken tabii ki AMD'ye kıyasla serin çalıştığını söylemek gerekiyor. Intel'in diğer işlemcilerle kıyasladığımız zaman 3770K ile benzer seviyelerde çalıştığını söyleyebiliriz, ancak 2700K'dan her halükarda daha serin çalışan bir işlemci olduğunu da not düşmek gerekiyor. Evet, test sonuçlarını da birlikte görmüş olduk. Intel TikTok iş geliştirme modeli çerçevesinde bir yıl fabrikasyon sürecini ileri götürürken bir diğer yılda mikro işlemci mimarisinde irili ya da ufaklı çok sayıda değişiklikler yaparak performansı arttıran ve güç tüketimini azaltan çeşitli yenilikler sunmakta. Hazar mimarisine bakacak olursak eğer Hazar mimarisi Mobil tarafta, mobil dünyada dizüstü bilgisayarlar ve tabletler için çok sayıda önemli yenilik getiriyor. Ancak masaüstü tarafına baktığımız zaman kayda değer avantajların en azından iWrench mimarisine kıyasla kayda değer çok fazla avantajının olduğunu söyleyemeyiz. Ha ileride AVX'deki komut setini, FMA komut setlerini destekleyen uygulamalar çıktıkça Haswell mimarisi lehine performans farkının açılacağını belki göreceğiz. Ancak şu anki tablo itibariyle eğer elinizde iWrench mimarisini kullanan bir işlemci varsa genel olarak bakıldığında Haswell mimarisine geçmeniz için çok fazla neden yok. Ama sen de bir tabanlı bir i7 işlemciye sahipseniz ve bugünlerde satın aldığınız yeni nesil bir ekran kartını daha yüksek işlem gücüyle beslemek istiyorsanız bu noktada Core i7 4770K sahip olduğu işlem gücü itibariyle sizin için doğru seçenek olabilir. Tabii biz performans değerlendirmesini yaparken genellikle işlem performansından ve grafik performansından bahsettik. Ancak bir de Quick Sync özelliği var. Yani Intel tabanlı yeni nesil işlemcilerin sahip olduğu dahili video dönüştürme motoru. Bu noktada da Haswell mimarisi çeşitli yenilikler sunuyor. Eğer video dönüştürme noktasında bir video düzenleme uzmanıysanız, bir video editörüyseniz ve Quick Sync destekli bir yazılımla çalışıyorsanız Haswell mimarisinin iWrench ve SandyBridge'e kıyasla daha yüksek performans sunduğunu, bu noktada da avantajlara sahip olduğunu söylemek gerekiyor. Ha bir de şunun altını çizelim. Haswell mimarisi overclock noktasında da eğer elinize iyi bir anakart varsa daha önceki jenerasyonlara kıyasla daha yüksek hız aşma başarımı sunduğunu da eklemek gerekiyor. Bu videomuzda Intel'in Haswell tabanlı yeni nesil işlemci ailesinin masaüstü taraftaki en hızlı modeli olan Core i7 4770K'yı inceledik. Bir sonraki videomuza görüşene dek şimdilik hoşçakalın.